Kambriyen öncesi ve Kambriyen arasındaki sınıra hep keskin bir süreksizlik olarak bakılmıştır. Kambriyen katmanlarında deniz bitkileri ve hayvanlarına ait bolca fosil bulunur. Deniz otları, solucanlar, süngerler, yumuşakçalar, ampul kabuklular ve dönemin belki de en ilginç özelliği olarak trilobitler adı verilen ilk eklem bacaklılar. Yıllarca alttaki Kambriyen öncesi katmanlarda hiç fosil olmadığı düşünüldü. Kambriyen hayvan örtüsü bir anda var olmuştu sanki ve bilinen hiçbir atası yoktu. Yaşam trilobitler kadar karmaşık canlılarla başlamış olamaz. Türlerin kökeninde Darwin şöyle der: Kambriyen sistemi öncesindeki dönemlerine ilişkin fosil birikimlerinin neden bulunamadığı sorusuna gelince tatmin edici bir yanıtım yok. Şu anda bu soru yanıtsız kalmak zorunda ve bu durum kitapta öne sürdüğüm görüşlere karşı gerçekten de geçerli bir argüman olarak ele alınabilir. Bu argüman artık geçerli değil. Sorunun yanıtı bundan 20 sene kadar önce bulundu. Yanıtın bir parçası en erken Kambriyen katmanlarının altındaki kayaçlarda bulunan ilkel fosil hayvanlarından geldi. Bu fosiller arasında deniz analarının, çeşitli solucan cinslerinin ve büyük olasılıkla süngerlerin kalıntıları vardı. Yani Kambriyen döneminin büyük çoğunluğu kabuklu olan hayvanlarından epey farklı bir fauna oluşturuyorlardı. Bununla birlikte bu buluntular fosil kayıtlarını yalnızca 100 milyon yıl daha uzatıyor. Ancak bu süre Kambriyen öncesi dönemin %4'ünden daha azdır. Hala yanıtlanmamış bir soru var. Daha öncesinde ne vardı? 1950'lerden bu yana çok daha ötelere uzanan bir açıklama ortaya çıktı. Fosil içeren birçok Kambriyen öncesi kayacın yanı sıra bilinen en eski tortul çökellerde bile Kambriyen öncesi fosiller bulundu. Bu fosiller yalnızca mikroskopla görülebilen yaşam biçimlerinin kalıntıları oldukları için şimdiye dek gözden kaçmıştı. Bu kalıntılar stromatolit adı verilen yapılarda bulunuyordu. Yunanca'da şilte ya da örtü anlamına gelen stroma ve taş anlamına gelen litos. Bir mikroorganizmanın fosil kalıntılarından şaşırtıcı çoklukta bilgi edinebilir. Boyutlar, biçim ve bu biçimin karmaşıklık derecesi en kolay görülebilen özelliklerdir. Fakat uygun koşullarda hücrelerin içsel yapılarının detayları bile anlaşılabilir. Ancak Kambriyen öncesi evrimin yolunu izlerken tümüyle fosil kayıtlarına dayanmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Çağdaş canlı hücrelerin metabolizmasında ve biyokimyasal mekanizmalarında tamamen bağımsız bir belgeler dizisi vardır. Biyokimyasal açıdan Kambriyen öncesi atalarıyla aynı olan canlı bir mikroorganizma yoktur. Fakat eski biyokimyaların uzantıları korunmuştur. Bazen biyokimyasal mekanizmalarının çağdaş yaşam biçimlerinde gözlenen dağılımını inceleyerek evrimsel tarih sürecinde ilk kez ne zaman doğduklarını çıkartabilmek mümkün olmaktadır. İlk evrim gelişmeleri konusunda bir başka bağımsız bilgi kaynağı da inorganik jeolojik kayıtlardır. Jeolojik katmanlarda bulunan minerallerin doğası, bu minerallerin çökeldiği zamanlardaki fiziksel koşulları, biyolojik yeniliklerin etkilemiş olabileceği koşulları yansıtır. Örneğin ilk atmosfere oksijenin nasıl girdiğini anlayabilmek için tüm bu üç çalışma alanı tanıklığa çağrılmalıdır. Mineral kayıtları değişimin ne zaman olduğunu söyler. Fosil kayıtları değişimden sorumlu mikroorganizmaları ortaya koyar. Biyokimyasal yeteneklerin çağdaş organizmalar arasındaki dağılımı ise gelişimi doğru evrimsel bağlama yerleştirir. 1960'lardan sonra canlı organizmalar arasındaki en büyük ayrımın hayvanlar ve bitkiler arasında değil, çekirdekli ve çekirdeksiz hücreleri olan organizmalar arasında olduğu anlaşıldı. Bitkiler ve hayvanlar biyokimya, metabolizma, genetik ve hücre içi örgütlenme açılarından birbirlerine çok benzerler. Ancak bu özellikler söz konusu olduğunda yüksek organizmaların hepsi bakterilerden ve mavi yeşil alglerden, yani çekirdeksiz yaşamın ana çeşitlerinden oldukça farklıdır. Bu süreksizliğin fark edilmesi biyolojik tarihin ilk aşamalarının anlaşılmasında çok önemli olmuştur. Hücrelerinde çekirdek olan organizmalara ökaryot diyoruz. Yunanca'da gerçek ya da iyi anlamına gelen ö ve kabuk anlamına gelen karyon. Çekirdeği olmayan hücreler ise prokaryottur. Pro, öneki, önce anlamına gelir. Tüm yeşil bitkiler ve tüm hayvanlar ökaryottur. Ayrıca küfler ve mayalar dahil tüm mantarlar, kamçılı hayvanlar, öglena ve terliksi hayvan, paramecium gibi protistler de ökaryottur. Prokaryotlar ise iki grup organizma içerir. Bakteriler ve mavi yeşil alkler. Bu ikincisi diğer alkler ve yüksek bitkiler gibi fotosentez yoluyla oksijen üretir ancak gerçek bakteriler olduklarını biliyoruz. Bu yüzden de mavi yeşil alkler yerine daha tanımlayıcı olan siyanobakteri ismini kullanacağım bundan sonra. Ökaryotları prokaryotlardan ayıran birçok önemli özellik vardır. Bir ökaryot hücrenin çekirdeğinde kromozomlar halinde örgütlenmiş olan DNA hücre içi bir zarla çevrilmiştir. Birçok prokaryotta ise hücre sitoplazmasında tek bir DNA halkası vardır. Prokaryotlar eşeysiz olarak görece basit bir işlem olan ikiye bölünme ile ürerler. Bunun tersine ökaryot hücrelerde eşeysiz üreme karmaşık bir süreç olan mitoz ile gerçekleşir. Ayrıca çoğu ökaryot mayoz ve bundan sonra da eşey hücrelerinin birleşmesi yoluyla da birleşebilir. Bazı prokaryotların eşey benzeri, paraseksüel üremesi, ileri ökaryot eşeyselliğinden belirgin biçimde farklıdır. Ökaryot hücreler genellikle prokaryotlardan daha büyüktür ve prokaryotların hemen hemen hepsi tek hücreli canlılardır. Halbuki ökaryotların çoğunluğu büyük, karmaşık ve çok hücrelidir. Örneğin memeli bir hayvan hem yapıları hem de işlevleri büyük oranda farklılaşmış milyarlarca hücreden yapılmış olabilir. Ökaryot hücreleri merak uyandıran bir özelliği ise bu hücrelerin içinde daha küçük zarlarla çevrili alt birimler, organcıklar, organeller olmasıdır. Örneğin mitokondriler ve kloroplastlar. Mitokondriler tüm ökaryotlarda vardır ve hücrenin enerji üretiminde merkezi bir rol oynar. Bazı protistlerde ve tüm yeşil bitkilerde bulunan kloroplastlar bu canlıların fotosentez etkinliklerinden sorumludur. Mitokondrilerin ve kloroplastların bir zamanlar serbest yaşayan mikroorganizmaların evrimsel türevleri olduğu öne sürülmüştür. Özellikle Boston Üniversitesi'nden Lynn Margulis bu düşünceyi savunmuştur. Örneğin bugünkü kloroplast başka bir hücre tarafından yutulmuş, sonra da kendini yutan hücreyle bir ortak yaşam ilişkisi kurmuş bir siyanobakteriden türemiş olabilir. Kloroplast ve mitokondrilerde örgütlenme biçimi prokaryot DNA'sına bir parça benzeyen küçük DNA parçalarının varlığı bu tezi destekler görünmektedir. Geçen yıllar boyunca bu tezin denenmesi günümüz mikroorganizmalarının kıyaslamalı biyokimyasına ilişkin geniş bir veriler topluluğu oluşturmuştur. Kambriyen öncesinde yaşamın evrimine ilişkin ipuçları sağlayan veriler. Birinci söylenecek olan prokaryot, ikinci söylenecek olan ökaryot. Organizma. Bakteriler ve siyanobakteriler, protistler, gerçek mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Hücre boyutları, prokaryot, küçük genellikle 1 ila 10 mikrometre, ökaryot büyük genellikle 10 ila 100 mikrometre. Metabolizma ve fotosentez, prokaryot oksijensiz veya oksijenli, ökaryot oksijenli, devinim, devinimsiz veya proteinden yapılma kamçılarla, ökaryot genelde devinimli mikrotüpçüklerden oluşan kirpik veya kamçılarla, hücre duvarları prokaryot, özel şeker ve peptitlerden, ökaryot, selüloz veya kitinden ancak hayvanlarda yok, organcıklar prokaryot, zarla çevrili organcıklar yok, ökaryot, mitokondri ve kloroplastlar, genetik örgütlenme prokaryot, sitoplazmada DNA halkası, ökaryot DNA kromozomlar halinde örgütlenmiş ve çekirdek zarı ile çevrelenmiş, üreme, prokaryot ikiye bölünme ile, ökaryot mitoz veya mayozla, hücresel örgütlenme, prokaryot çoğunlukla tek hücreli, ökaryot genellikle çok hücreli hücre farklılaşması gözlenir. Prokaryotlar ve ökaryotlar arasındaki bir başka farklılık bunların evrimlerinin araştırılmasında özellikle önemli olmaktadır. Bu iki tip organizmanın oksijen kullanma dereceleri. Prokaryotlar arasında oksijen gereksinimi oldukça değişkendir. Bazı bakteriler ortamda oksijen varken büyüyemez ya da üreyemez. Bunlar bağımlı oksijense solunum yapan canlılardır. Bazıları ise oksijene katlanabilirler. Ancak oksijen olmadığında da yaşamlarına devam edebilirler. Bunlar seçimli oksijense solunum yaparlar. En iyi biçimde düşük derişimlerdeki oksijen, bugünkü atmosferimizdeki oksijen derişiminin çok altında, içeren ortamlarda büyüyen prokaryotlar da vardır. Son olarak da oksijensiz yaşamını sürdüremeyen, tümüyle oksijenli solunum yapan prokaryotlar vardır. Buyum çeşitliliğinin tersine ökaryotlar çok tutarlı bir görünüm sergiler. Birkaç istisna dışında oksijene mutlak bağımlıdır. Bu istisnalar bile oksijene bağımlı organizmaların evrimsel türevleri gibi görünmektedir. Bu gözlem bizi yalın bir hipoteze götürüyor. Prokaryotlar çevredeki oksijen derişiminin değişmekte olduğu bir dönemde evrildiler. Ancak ökaryotlar ortaya çıkana kadar atmosferin oksijen içeriği oldukça yüksek ve kararlı bir düzeye gelmişti. Ökaryot hücrelerin öteden beri oksijene gereksinim duyan canlılar olduklarının bir işareti mitoz hücre bölünmesinde gözlenir. Bu süreç ökaryotlar grubunun belirgin bir özelliğidir. Birçok ökaryot hücre geçici bir oksijen azalması durumunda yaşamına devam edebilir ve hatta bazı metabolizma işlevlerini yerine getirebilir. Bununla birlikte ortamda oksijen yoksa hiçbir hücre mitoz bölünme yapamaz. Çok düşük derişimlerde de olsa oksijen gereklidir. Metabolizmanın izlediği yollar bir canlının besin maddelerinden enerji özütlemesine yarayan biyokimyasal mekanizmalar çok daha ayrıntılı kanıtlar sağlar. Ökaryotlarda ana metabolizma süreci solunumdur. Toplam olarak tanımladığımızda solunum glikozun bir şeker, oksijenle yakılarak karbondioksit, su ve enerji vermesidir. Bazı prokaryotlar oksijensiz veya seçimli gruplar ise solunum da yapabilir. Ancak prokaryotların çoğu enerjilerini sadece daha basit bir süreç olan mayalanma yoluyla elde eder. Bakteri mayalanmasında glikoz oksijenle ya da hücre dışından alınacak başka bir maddeyle birleşmez. Yalnızca daha küçük moleküllere ayrıştırılır. Hem solunumda hem de mayalanmada glikozun bozulmasından elde edilen enerjinin bir kısmı genellikle adenozin trifosfat, ATP moleküllerinde yüksek enerjili fosfat bağları biçiminde depolanır. Bu şekilde yakalanamayan enerji ise ısı olarak getirilir. Solunum metabolizmasının iki temel bileşeni vardır. Topluca glikoliz adı verilen kısa bir kimyasal tepkimeler dizisi ve sitrik asit çevrimi adı verilen daha uzun bir dizi. Glikolizde 6 karbonlu bir glikoz molekülü bozunarak her biri 3 karbon atomuna sahip 2 piruvat molekülüne ayrılır. Glikoliz süreci için oksijen gerekli değildir. Ancak bu yolla çok az enerji üretilebilir. Net kazanç yalnızca 2 ATP molekülüdür. Sitrik asit çevriminin yakıtı glikoliz sonucu oluşan piruvattır. Enzimlerle denetlenen bir dizi tepkime ile piruvatın karbon atomları yükseltgenir. Bu yükseltgenmeleri ATP sentezine neden olacak başka tepkimeler eklenir. İki piruvat molekülü için yani tepkimeler dizisine başlayan her glikoz molekülü için 34 ek ATP molekülü daha oluşur. Görüldüğü gibi tam bir solunum tepkimeleri dizisi yalnızca glikolizle kıyaslandığında çok daha verimlidir. Solunum glikozu basit inorganik molekülleri, karbondioksit ve su parçalayarak şekerin kimyasal bağlarında depolanmış olan biyolojik olarak kullanılabilir enerjinin hemen hepsini açığa çıkarır. Prokaryotların metabolizmasına bakıldığında ökaryotlarla aralarında evrimsel bir ilişki olduğu hemen göze çarpıyor. Belirli bir noktaya kadar mayalanma ile glikoliz birbirinin tamamen aynısıdır, ayırt edilemezler. Bakteri mayalanmasında bir glikoz molekülü 2 piruvat molekülüne ayrılır ve net 2 ATP molekülü verir. Glikolizde olduğu gibi bu süreç için oksijen gerekmez. Ancak oksijensiz prokaryotlarda metabolizma tepkimeleri piruvatta son bulur. Bundan sonraki tek tepkime piruvatı laktik asit, etil alkol veya karbondioksit gibi atık olarak hücreden dışarı atacağı kadar bileşiklere dönüştürme tepkimesidir. Prokaryotlardaki mayalanma ile ökaryotlardaki glikoliz arasındaki benzerlik rastlantısal olamayacak kadar fazladır. Bu iki grup arasında evrimsel bir ilişki olduğu varsayımı benzerliği kolayca açıklayabiliyor. Oksijensiz mayalanma büyük olasılıkla yaşam tarihinin ilk safhalarında enerji üretme süreci olarak ortaya çıkmıştır. Atmosferdeki oksijenin birikmesi ve metabolizma için kullanılabilir hale gelmesiyle bir karbonhidrattan elde edilen enerjinin 18 katını özetleyebilme olanağı doğmuştur. Yalnızca iki yerine 36 net ATP molekülü. Prokaryotlarda oksijenli solunumla 38 ATP molekülü elde edilir ve bu tepkimeler hücre sitoplazmasında olur. Ökaryotlarda ise glikoliz evresi sitoplazmada sitrik asit döngüsü mitokondrilerde gerçekleşir ve mitokondriye giriş çıkışlarda 2 ATP harcanabilir. Bu nedenle net kazanç 36 ATP olmaktadır. Bununla birlikte oksijene bağlı tepkimeler, oksijensiz tepkimelerin yerini almamış var olan tepkimeler dizisine ek olarak ortaya çıkmıştır. Önerilen bu evrimsel adıma ilişkin başka kanıtlara oksijen kıtlığında kalan bazı ökaryot hücrelerin davranışlarında da rastlanır. Örneğin memelilerin kas hücrelerinde uzun süren bir çalışma sonucu ciğerlerin ve kanın taşıyabileceğinden daha fazla oksijen talebi ortaya çıkar. Oksijen yeterli olmadığında ise sitrik asit çevrimi işlevini yerine getiremez. Fakat hücreler yalnızca glikoliz yaparak verimleri düşmesine karşın çalışmaya devam ederler. Böylesi durumlarda piruvat hücre içerisinde tüketilmez, karaciğerde glikoza dönüştürülür. 6 ATP'lik bir bedel karşılığında. Burada önemli bir nokta, karaciğere taşınan molekülün doğrudan piruvat olmamasıdır. Hücrelerde piruvat laktik aside çevrilir. Laktik asit karaciğere taşınır ve gerisin geri piruvata dönüştürülür. Laktik asidin bu biçimde kullanılışı, oksijenli koşullarda bastırılmış olan eski bakteri mekanizmasının bir uzantısını temsil ediyor olabilir. Gerçekten de oksijen kıtlığındaki kas hücreleri daha ilkel, tümüyle oksijensiz bir metabolizma biçimine dönüş yapar. Oksijene bağımlı bir biyokimyanın gelişimi, çeşitli biyolojik moleküllerin sentezindeki tepkime dizileri ele alınarak da izlenebilir. Bir kez daha sentez tepkimeleri dizisinin erken kambriyen öncesi dönemde ortaya çıkan aşamalarının oksijen yokluğunda ilerlemesini bekleyebiliriz. Tepkime dizisinin son ürününe yakın basamakları ise daha sonraki bir dönemde eklendiği varsayılabilir, gittikçe artan bir sıklıkta oksijen gerektirecektir. Farklı çeşitlerden olan organizmalar arasında oksijen gerektiren basamakların dağılımının evrimsel bir önemi olabilir. Bir biyokimyasal maddeler sınıfının sentezi için tek bir yol evrilmişse, o zaman ilkel yaşam biçimlerinde yalnızca oksijen gerektirmeyen başlangıç basamaklarının sergilenmesini bekleyebiliriz. Daha sonra ortaya çıkan organizmalarda ise gittikçe uzayan oksijene bağlı sentez dizileri gözlenecektir. Gerçekten de bu sentezlerin bazılarında yapısal bir oksijen gereksinimi vardır. Örneğin omurgalılarda safra pigmentlerinin, yüksek bitkilerde klorofil A'nın ve hidroksiprolinin, hayvanlarda tirosinin sentezinde oksijen gereklidir. Özellikle de iki sentez dizisinin oksijen bağımlılığı ayrıntılı olarak saptanmıştır. Bu dizilerden biri, sterolleri ve karotenoidleri de içeren bir bileşikler sınıfının yapımını denetler. Diğeri ise yağ asitlerinin sentezine ilişkindir. Bu biyolojik sentez tepkimeleri dizilerinin evrimi konusunda iki doğru gözlem vardır. Uzun zamandır oksijene bağımlı olan canlı gruplarında bile sentezin ilk aşamaları oksijen miktarından bağımsızdır. Moleküler oksijen tepkimeler dizisine sonraki aşamalarda girer. Benzer biçimde en ilkel canlılar olan oksijensiz solunum yapan bakteriler bu tepkimeler dizisinin yalnızca ilk bölümlerini, oksijensiz bölümlerini yürütebilir. Daha karmaşık oksijenli solunum bakterilerinin ve fotosentez yapan siyanobakterilerin sentez tepkimeleri dizisi daha uzundur ve bazı basamaklarında oksijen gereklidir. Omurgalı hayvanlar ve yüksek bitkiler gibi ileri ökaryotlarda uzun dallanmış tepkime dizileri vardır ve bu kapsanan tepkimelerin pek çoğu basamağında oksijen gereklidir. Prokaryotlarla ökaryotların metabolizmalarının ve biyokimyalarının kıyaslanması bu ikinci grubun ancak atmosferde önemli miktarda oksijen birikmesinden sonra ortaya çıkabildiği konusunda güçlü kanıtlar sağlıyor. Böylece de ilk ökaryot hücrelerin ne zaman oluştuğu sorusunu sorabiliriz. Oksijence zengin bir atmosferin evrimsel bir dönüm noktası oluşturan bu işaretten daha sonra olamayacağı çok açık. Ökaryotların kökenine ilişkin bir tarih saptayabilmek için fosil kayıtlarına bakmalıyız. Ancak bu çalışma alanı çok yeni olduğundan elimizdeki bilgi eksiktir ve yorumlanması da genellikle çok zor olmaktadır. Mikroskobik tek hücreli bir organizmanın fosil kayıtlarına bakıp da ökaryot olup olmadığını saptamanın dümdüz bir işlem olarak karşımıza çıkması çok enderdir. Bir fosil kesin bir biçimde ökaryot olarak tanımlandıktan sonra bile elimizdeki radyoaktif izotopla, tarih belirleme yöntemleriyle çok ender olarak kesin bir tarih saptayabiliriz. Böylesi yöntemlerde en iyi olasılıkla artı ya da eksi beşlik bir yanılma payı vardır. Bunun da ötesinde yaş saptamaları genellikle bir zamanlar erimiş haldeki volkanik lav benzeri kayaçlarda yapılır. Halbuki fosiller tortul çökellerde bulunur. Sonuç olarak fosilin bulunduğu katmanın yaşı saptanamaz. Yalnızca bu katmanın en yakınındaki tarihi belirlenebilen alt ve üst kayaç birimlerinin yaşları arasında bir yaşa sahip olduğu düşünülür. İlk ökaryot hücreler kambriyen öncesi mikrofosiller arasında görülebilir. Kabak biçimindeki hücre 800 milyon yaşlarında olduğu düşünülen büyük kanyon şeyleriyle bulunmuştur ve biçimi bilinen tüm prokaryotlardan daha karmaşıktır. Ayrıca büyük türde, uzunluğu 100 mikrometre civarındadır. Şekilde sağda görülen hücre kümesi ise 850 milyon yaşlarında olduğu düşünülen Orta Avustralya çökellerinde bulunmuştur. Bu hücrelerin karşıdan karşıya uzunluğu yalnızca 10 mikrometredir fakat 400'lü biçiminde düzenlenmiş olmaları yalnızca ökaryotlarda bilinen hücre bölünmesi mekanizmaları olan mitoz sonucu ya da muhtemelen mayoz sonucu oluştuklarını akla getiriyor. Şekil, mikroskobik fosiller. Orta Avustralya'da 850 milyon yıl önce veya geç kambriyen öncesi zamanda çökelmiş olan Bitter Springs oluşumlarında silisyum oksitçe zengin kayaçlarda bulunan mikrofosiller. Bu kayaçların yapısı stromatolitlerin tabakalı yapısına benzer. Kambriyen öncesi fosiller arasında bunları oldukça iyi korunmuş örnekler olarak göze çarpar. Taşlaşmış hücre duvarları organik maddelerden oluşur ve üç boyutlu şekillerini korumuşlardır. Boyutları, yapıları ve ekolojik yerleşimleri canlı siyonobakterileri ya da mavi yeşil algleri andırır. Büyük olasılıkla bugünkü karşılıkları gibi bu fosillerde fotosentez yapabiliyorlardı ve milyarlarca yıl önce dünyanın atmosferinde oksijen birikiminin sorumlularıydılar. Görülen fotoğraftaki organizmalar yaklaşık 60 mikrometre uzunluğundadır. Tüm bu zorluklara karşın elimizde en erken fanerozoik katmanlardan milyonlarca yıl daha yaşlı kayaçlarda ökaryot fosillerin varlığına ilişkin yeterince kanıt bulunmaktadır. Bu kanıtlar iki türlüdür. Ökaryot özellikleri olduğuna karar verilen biçimsel ve örgütsel karmaşıklık sergileyen mikrofosiller ve yalnızca ökaryotlara özgü boyutları olan fosil hücrelerin varlığı. Görece karmaşık mikroskobik fosillerden gelen kanıtlar şunları içerir. 1. Sibirya'da 725 milyon yaşlarında olduğu düşünülen 680 milyon ile 800 milyon yıl arasında olduğu bilinen Olkin oluşumunda bir çökelde bulunmuş, günümüz gerçek mantarlarını veya yeşil alglerini andıran ve belirgin kesit duvarları olan hücrelerden yapılmış dallanmış sapçıklar. Sapçık, filamento. 2. Büyük Kanyon'un doğusunda 800 milyon yaşlarında olduğu düşünülen 650 milyon ile 1.150 milyar yıl arası Kwagund oluşumunda bulunmuş karmaşık huni biçimli fosiller. 3. Orta Avustralya'da yaklaşık 850 milyon yıllık 740 milyon ile 950 milyon yıl arası Bitter Springs oluşumlarında bulunmuş korunmuş organcıklar olduğu düşünülen küçük yoğun cisimler ve hücre içi zarlar içeren tek hücreli alg fosilleri. 4. Yine Bitter Springs kayaçlarında bulunmuş mitozla ya da muhtemelen mayoz oluştukları düşünülen 400'lü biçimindeki 4 hücreden oluşan bir grup. 5. 950 milyon yıllık olduğu bildirilen 750 milyon ile 1.50 milyar arası Sibirya şehirlerinde bulunmuş çapı yüzlerce mikrometre uzunluğunda olan ve tartışmasız bir biçimde ökaryot canlılara benzeyen dikenli hücreler veya alg benzeri kistler. 6. Güney Avustralya'da Sikilogali dolomitlerinde 850 milyon yıllık ya da 740 milyon ile 867 milyon yıl arası yaşlarda ve Güneydoğu Kaliforniya'da Big Spring dolomitlerinde 1.3 milyar yıllık ya da 1.2 milyar yıl ile 1.4 milyar yıl arası yaşlarda bulunmuş, bazı yönlerden yeşil veya sarı yeşil ökaryot alglere benzeyen, geniş çapı ve ender bulunan, enine duvarları olan çok dallı sapçıklar. 7. Kuzey Avustralya'da Magmin oluşumlarında 1.4 milyar yıllık, 1.280 milyar ile 1.450 milyar yıl arası şehirlerde bulunmuş, iki katlı cidarları ve yüzeylerinde orta ayrımları olduğu bildirilen ökaryot bir algin kist oluşum aşamasını temsil eden küresel mikrofosiller. 8. Kuzey Avustralya'da yaşı 1.5 milyar yıla yaklaşan 1.390 milyar yıl ile 1.575 milyar yıl arası Amelia dolomitlerinde bulunmuş, bir takım yeşil alglerin mitoz bölünmesiyle oluşmuş sporlara benzeyen 400'lü biçiminde 4 hücreli bir grup. 9. Amelia dolomiti ile aynı bölgede bulunmuş ve aynı yaşlardaki Bungle Bungle dolomitlerinde saptanan organcık kalıntıları olabilecek, küçük zarla çevrili yapılar içerdiği bildirilen, olağanüstü iyi korunmuş tek hücreli fosiller. Böylece bu ökaryot benzeri fosillerin en eskisinin büyük olasılıkla 1.5 milyar yıldan biraz daha az yaşlı olduğu ortaya çıkıyor.